Kıymetli dinleyenler, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısına hoş geldiniz. Herkesin beklediği bakış açısında bugün geçtiğimiz hafta bize misafir olan rehber hocamız, psikolojik danışman Tunahan Gök hocamızla yine beraberiz. Hocam teşekkür ediyoruz, tekrar geldiniz.
Sağ olun.
Tabii tatil süreci devam ediyor ama yavaş yavaş hem LGS hem YKS sürecinde 8 ve 12. sınıflar Ağustos ayında çağrılacaklar okulları tarafından. Yavaş yavaş orada dersler başlayacak. Yavaş yavaş dershane süreçleri başladı. Artık okulda Eylül'ün ilk haftasında.
Evet, 8'i gibi başlayacak.
Evet, inşallah. Veliler yavaş yavaş heyecanlanacak. Yeni birinci sınıfa başlayacak öğrenciler var. Mini mini biriler, çalışkan ikiler misali. Anaokul öğrenci ve vesaire. Burada velilere düşen görevlerden başlayarak öğrencileri nasıl motive etmeleri gerekiyor? Yani ders yaklaşımı, yani bir disiplin olsun ama böyle tabi caizse höd möd gibi böyle değil de birazcık daha böyle mülayim, birazcık daha yolu sulu suyu bulacak bir yol bulma noktasında öğrencilere yaklaşımları nasıl olmalı?
Şimdi ben burada aslında kitleyi üçe bölüyorum müsaadenizle.
Estağfurullah.
Birisi yeni başlayanlar, yani anaokuluna, okul tecrübesine ya da birinci sınıfa, yeni bir okula ya da beşinci sınıfa, ortaokulun yenisine, yani yeni bir ortaokula, dokuzuncu sınıfa aynı şekilde, üniversiteye aynı şekilde vesaire. Şimdi böyle gidiyor. Bunlar yeni başlayan gruplar. Bunların heyecanı, efendime söyleyeyim, paylaşmak istedikleri duyguları çok yoğundur. Yaşı ne olursa olsun. Evet, bir anaokul çocuğunun ya da ilkokul çocuğu gibi değildir üniversiteye giden bir arkadaşımız ama sonuç itibariyle heyecanlıdırlar. Yeni bir süreç, yeni bir arkadaş, özellikle sosyal ortam burada çok çok önemli onlar için. Kimle karşılaşacak? Kim onun yüzüne ilk defa gülümseyecek? Mesela ilkokulda, anaokulunda böyle merhaba diyecek. İşte onlara özel bir karşılama seremonisi vesaire gibi şeyler yapılır mesela. Dolayısıyla yeni başlayanlar birinci grubumuz. İkinci grubumuz ara sınıflar, yani yolda olanlar. Hala hazırda 2, 3, 4, işte 10, 11 üniversitenin çeşitli işte ilk yılını atlatmış vesaire. Bunlar da ara sınıflar diyebiliriz. Bir de sınava hazırlananlar. Bunlar da 8 ve 12 veya mezun diyebileceğimiz 12. sınıf sonrası mezun diyebileceğimiz arkadaşlar. Bunlarda da işler biraz daha kritik. Çünkü sonunda onlardan bir fatura beklentisi var. Sonuç ne? Çalıştın mı? Testini çözdün mü? Hocası geldi mi? İşte efendim konular tamamlandı mı? Deneme sonucun ne? Sürekli böyle bir sorgulamayla geçen bir süreçler olacak ve hep bir hesap verilebilirlik noktasında olacaklar. Onlar için işler biraz daha zor ama bu yılları iple çeke getirdiler zaten. Bu da bir süreçtir. Zaman içerisinde hepimiz geçtik buralardan. Çocuklarımız da geçiyorlar, geçmek üzereler. Dolayısıyla bu grupta bizim üçüncü grubumuz olarak değerlendirebiliriz. Ara sınıfların işi kolay. Hemen oradan başlayalım. Ara sınıfın forması hazırdır. Çocuk çok büyümediyse. Kıyafetleri hazırdır. Efendim çok eskitmediyse. Alacağı kitaplar, işte öğretmenin net olması vesaire. Birçok netlikler vardır. Ara sınıfta problem yoktur. Ara sınıf biraz daha böyle velilerimizin çok zorlanmadığı alanlardır. Ama gel gelelim yeni başlayanlar veya da sınava hazırlananlar. İşler burada biraz daha karışıktır. Evin aurası değişir. Evin hormon düzenleri değişir. Stres düzeyleri değişir. Buralarda işler biraz daha karışık. Hele hele hem yeni başlayan hem sınav öğrencisi varsa demeyin o evin keyfine. Allah yardımcılar olsun diyelim. Evet. Burada ara sınıflarda böyle bir durum var ve
yani işin bir tane olsa tamam da bir de şöyle var. 8. sınıfa gitmiş bir oğlu var. 12. sınıfa geçmiş bir kızı var. İkisi de sınava hazırlanıyor. Ne yapacağız?
Bir de bu var.
Bir de öyle var.
Çifte standart. Evet, yani her birinin ayrı durumları var. Her birinin farklı farklı talepleri var. Ve bu örnekte hepsi çok önemli bir iş yapıyor. İkisi de. 8. sınıf ne olacak? Mesela 12. sınıf diyor ki ne olacak ya, 6 tane dersim var. Öbürü diyor ki yani ama bu da sınav, o da sınav. Bana da soruyorlar abi falan diyecek. Veya işte öteki diyecek ki ben çok yoruluyorum. O diyecek ki ben de çok yoruluyorum. Stres altındayız. Bizi bir yere götürsenize falan. Sürekli böyle aileler bir ona tokat yiyecek, bir onunla tokat yiyecek gibi bir durum söz konusu. Sınav talebesi böyledir. Aslında biraz baktığımızda onun nazını, niyazını çekebileceğimiz bir dönemdir. Umut edelim ki çocuklar çalışıyor olsunlar. Verilen sorumlulukları yerine getiriyor olabilsinler. Geri kalan ailelere çok külfet değil. Ama ne zaman ki bir çocuk sorumluluklarının farkında değilse, ne yapması gerektiği ile ilgili bilgisi yoksa, gelecekle ilgili kaygısı veya bunu yönetebileceği bir süreci yoksa, o zaman bir boşluğa düşüyor. Hem veli düşüyor, çocuk zaten düşüyor. Veli buradan o çocuğu çıkarabilmek için elinden gelen gayreti gösteriyor tabii ki, ama burada çocuğu ikna etmek biraz zor olabiliyor. O yüzden burada sınav talebelerine ve sınav velilerine burada sabırlar diliyoruz. Bunu peki öneriler ne olabilir? Çözümler ne olabilir? Bunların bu sürecini kolaylaştırabilmek noktasında ne yapılabilir? Öncelikle yine iş şeye geliyor, anlaşılmaya geliyor. Anlaşılabilmeye geliyor. Yani çocuklarınız size anlattığı şeyleri siz anlayabildiniz mi? Anladığınızı karşı tarafa anlatabildiniz mi? Buralarda tamamsak problem yok. Konuşmaya başladıklarında, çok basit bir şeyden bahsedeceğim. Konuşmaya başladıklarında dinlerken sözünü kesmeyelim mesela. Bu çok önemli. Bırakın anlatsın, bırakın saçmalasın, bırakın. Yani size göre neyse o olsun, ama önemli olan şu: bitti mi cümlen? Bitti. Ben şunu anladım diyebilmek ve ondan sonra devam edebilmek. Bu biraz daha çocuklarımıza iyi gelen bir şey. Ve bunu sürekli yapabilmek. Hep bir kızgın baba, hep bir kızgın anne, hep beğenmeyen veya işte ikna etmek zorunda kalınan bir baba, anne olmak yerine dinleyen, yanında olabilen, konuştuklarına değer veren bir anne baba olmak bu konuda çocuklarımızı rahatlatacak. Çünkü onların sorumlulukları var. Şimdi her ne kadar eşler arasında bunu örnekleyelim hemen. Baba dışarıda bir sürü iş yapıyor, çalışıyor, didiniyor vesaire. Kendine göre sorumluluklar var. Anne evde aynı şeyi yapıyor. Yani onun da didindiği, onun da zorlandığı, onun da çok fazla imtihandan geçtiği şeyler var. Ama birininki dışarıda, birininki içeride. Her ikisi de birbirine dert yandığında, eğer biri birini dinlemezse orada kaos çıkıyor. Mutlaka hak verebileceği, anlayabileceği, birbirine yardımcı olabileceği bir ortamı oluşturmak lazım evde. Dolayısıyla bunu aileler nasıl ki kendi aralarında, yani eşler kendi aralarında bu sürece dikkat ederken, bu süreci bu şekilde yürütürken, çocukların da dengesini bozmamak adına, süreci yürütebilmek adına çalışmayı yürütmesi gerekiyor. Yani beraber hareket edebilme, birbirlerini anlama noktasında, idrak edebilme noktasında gayretli olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu bizim bütün öğrenciler için geçerli olabilir. Dinlemek, anlamak ve ne yapması gerektiği üzerinde yoğunlaşmak noktasında. Ama sınav öğrencisinde iş biraz daha stresli olduğu için bu noktada daha yoğun hissettirilebilir bir alanda olmaları gerekir. Bir defa başlayacaklar. Yani anaokulu, birinci sınıf, beşinci sınıf, dokuzuncu sınıf ve üniversite için ilk defa başlayacaklarla ilgili. Özellikle üniversiteler zaten hazırdır ve o çocuklar artık hani yetişkinliğe doğru ilerliyorlardır. Ki hatta birçoğu da 18 yaş üstüdür zaten. Ne yapması gerektiğini biliyordur. Vermiş olduğu kararın arkasında durması gerektiğini biliyordur. Sorumluluk sahibidir vesaire. Üniversiteye gittiğinde, hatta onlar işte evlerinden ayrılırlar, şehir değiştirirler. Bir göç söz konusudur onlarda. Eğitim göçü yapıyor adamlar sonuçta, insanlar. Dolayısıyla böyle bir durum vardır. Onlar biraz daha alışkındır ve gelişmiştir bu konuda. 9. sınıftaki bir öğrenci ise liseye geçişin ne demek olduğuyla alakalı bilgisi yoktur. Çok bilinçli değildir. Onun bilinçli olabilmesi ancak ilk yazılılara kadardır. İlk yazılılara kadar matematik ne, geometri ne, fizik ne, kimya ne, ya bunların hepsi fendi. Şimdi ne oldu fizik, kimya, biyoloji diye ayrıştı. Bunlar detaylanmış böyle, ben daha ne yapacağım, nasıl baş edeceğim falan diyerekten birinci yazılıya geldiklerinde onlarda jeton düşer. Ondan sonra liseli olurlar. Onlar için birinci yazılılar önemlidir. O süreci doğru yürütebilmek, yönetebilmek lazım. Bir de nasıl başlarsan öyle devam eder sözü bence çok önemli bir sözdür. Hayatımızın her yerinde kullanırız. Çocuklarımıza da, özellikle liseye başlayan çocuklarımıza da bunu öğretmemiz lazım. Ders çalışmaya nasıl başlarsın? Tekrar etmeye nasıl başlarsın? Akabinden soru çözmeye nasıl başlar? Yani nasıl devam ettirirsin? Bunu sürekli hale getirebilirsen o zaman lise hayatı kolay olur. Çünkü bir sonrasında, 4 yıl sonra bir sınava gireceksin. Bu sınavda da bu 4 yılı soracaklar sana. O yüzden sen her yılı aynı sandığın şeyini, kilidini takar gibi ya da ne bileyim kurdelesini takar gibi, böyle her bir 9. sınıf sandığını teslim ediyorum arkadaş. Bu benim için tamamlandı. Ben konularımı öğrendim, sorularımı çözdüm, tekrarlarımı yaptım. 9. sınıf müfredatı benim için tamamdır, tik at. 10. sınıf tamamdır, tik at. 11 tamamdır, tik at. 12'ye geldiğinde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıfın tamamına tik atıp sınava giriyoruz. Dolayısıyla 9'da boş geçmişse, birinci dönemini tamamlayamamışsak ya da 11. sınıfa geldiğimizde ayılmışsak bu bizim için kötü bir durum olur. O yüzden 9. sınıf yeni başlayan arkadaşlarım, ebeveynleri ve çocuklar, talep arkadaşlar, beni kim dinliyorsa, bizi kim dinliyorsa onlara şunu özellikle söylüyorum. İyi bir başlangıç ve bir süreklilik. O başlangıcı devam ettirebilmek çok önemli. Onlar zannediyordu ki 8'den sonra bizim işimiz bitti. Artık sınav çalışmayız işte, yoğun olmaz. Biraz daha rahatlarız, lise rahat. Hiç öyle bir dünya yok. Üniversiteye geçenler de aynı şekilde. Üniversite sınavı bitsin, ben rahatlayayım. Öyle bir dünya yok. O zaman da iş kaygısı başlıyor. Ta o zaman başlaması lazım. Yani birinci sınıf itibariyle ben ne yapabilirim? Mesleğimle ilgili nasıl yatırımlar yapabilirim? Hangi sektörde çalışabilirim? Nasıl imkanlar yakalayabilirim diye üniversitede bunlar var. 9'a geliyor. Sınav, üniversite hazırlık sınavıyla ilgili ne yapabilirimin ufak ufak mesajını, ufak ufak sinyalini vermesi gerekiyor. Bunlar önemli konular. Ve yeni başlayanlarda yine 5. sınıfları konuşabiliriz. Yeni başlayanlar da 5. sınıflarda ortaokula gelmiş oluyorlar. İlkokulda bir öğretmenden çıkıyorlar. Aslında bir tane ilgilenen bir sınıf öğretmenleri vardı. Her şeyi oydu. İşte sınıfa girdiklerinde onu görüyorlardı. Ödev veren oydu. Ödevi kontrol eden oydu. Velileriyle konuşan oydu. İstişare eden oydu vesaire. Her şeyi o sınıf öğretmeniydi. Ama şimdi ne oldu? Ortaokullar, ortaokula geçtiğinde artık bir Türkçe öğretmeni geldi. Fen öğretmeni geldi. Efendim işte İngilizce öğretmeni geldi gibi böyle çeşitli çeşitli, nereden baksanız 8, 10, 12 kadar öğretmen bir öğrenciyle ilgilenir oldu. Bu da, bu çeşitlilik de doğal olarak öğrencilerimizde, talebelerimizde böyle bir ne oluyor ya, ben nereye geldim, nasıl bir ortamdayım düşüncesi hasıl oluyor. Burayı da aslında yönetebiliyorlar. 5. sınıflarda biraz daha rahat yönetilebiliyor çünkü hazır geliyorlar. 4. sınıf itibariyle ufak ufak branşlaşmalar başlıyor, işte İngilizce, Türkçe, hayat bilgisi vesaire. Hani kendi içinde öğretmen bölüyor ama tek bir öğretmen hizmet ediyordu. Şimdi ne oldu? Öğretmenler fazlalaştı.
Evet hocam.
5. sınıflarda da böyle bir farklı branşlardan derse girmeler, yazılı durumu geldi artık, yazılı. Yani konuyu öğrenecekler, yazılı yapacaklar. 4'te yazılı var mı? Yok. Burada var mı? Var. Artık öğrenciler branş branş, özel olarak matematik, işte fen, Türkçe vesaire, burada hangi branşlarda nasıl yazılı olması gerektiği konusunda özellikle bir tecrübe ediniyorlar. Yani burada da 5. sınıflarda bunu örnek verebiliriz. İlkokula gelelim. İlkokulda yeni başlamalarda, yeni başlayanlarda özellikle en büyük kaygıları çevresel faktörlerdir. Yani arkadaş ortamıdır. 1. sınıflarda biraz daha dikkat ettikleri kimler olacak? Sosyal bir, ya dışa dönük bir çocuğumuz varsa iş biraz daha kolaylaşabilir ama içe dönük bir çocuğumuz varsa beğenmesi, ortama ayak uydurması falan biraz zordur. O yüzden bu konularda biraz daha aileler çocuğu az bir serbest bırakmalıdır. Yani işte kim, arkadaşın var mı? Yok. Ben sana arkadaş bulacağım. Buna girmesinler lütfen. Ya da ne bileyim, annelerine gidip ya bizim çocuk biraz şey, hani sizin çocuk yardımcı olsa, işte maçı alsa da, futbol oynatsa da, onunla beraber bir şeyler yapsalar falan olur mu gibi böyle PR çalışmalarına girmeye hiç lüzum yok. Çünkü o çocuk kendine uygun, kendi vasıflarına ayak uydurabilecek, birbirlerine saygı gösterebilecek çocuk bulurlar. Bu sene bulamaz, seneye bulur. 3 ay sonra bulur, 5 ay sonra küser, 6 ay sonra tekrar yenisini bulur. Biz de böyleydik. Yani hangimizin anası babası gidip de velilere dedi ki ya senin çocuğun bizim çocukla arkadaş olsun, böyle bir şey yok. Hatta bizde şey vardır, yani o kadar çok arkadaş kitlesi vardır da ya oraya gitmesen, işte şuradaki çocuklarla oynasan gibi böyle yönlendirmeler biz de alırdık ailemizden ama karışmazlardı yani. Girip sen çık çocuğumla oynama, sen oyna falan gibi bir durum yoktu. Biz çok hayatlarına müdahiliz. Yani başka işimiz kalmadığından mı, yoksa bunu çok büyük bir sorumluluk olarak gördüğümüzden mi? Bunları tartışmalıyız aslında. Yani bu konular biraz daha tartışmaya açık konular ama bence insanlar bu konuda çocuklarını biraz daha rahat bırakmalılar. Arkadaş seçimi konusunda ona göre ortamları da oturuyoruz zaten. Ona göre mekanlarda oturuyoruz veya tercihlerimiz ona göre, okullarımız ona göre seçiyoruz. Buradaki seçimleri doğru yaptıysak eğer, çocuklarımızın arkadaş seçimiyle ilgili olan kısımda denemelerini ve yanılmalarını sağlayabilecek ortamları onlara sağlamalıyız. Onlar bir sebepten dolayı arkadaşlıklarını doğru kurabildiklerini, çok iyi arkadaş olabildiklerini anlayabilmeleri lazım. Bir yerde hata yaptıklarını gördüklerini, kendi hataları olduğu için bunu gelip sizle çözümleyebilir ve hemen vazgeçebilir. Çünkü dünyanın hatası değildir. Bir şekilde çözüme kavuşturabilirler. Burası da daha böyle 1. sınıflarla ilgili söyleyebileceğimiz konular. Hemen okumaya, hemen yazmaya, hemen çizmeye çalışmaları, ufak tefek bir işte küçük bir ince motor, kaba motor çalışmalarında bu böyle yapılmaz, nasıl böyle yapıyorsun, nasıl öğrenemedin bunu falan gibi böyle çok yargılayıcı ifadelerden ziyade biraz daha zamana bırakmak ve öğretmenle iletişimde kalmakta yarar var. Hani öğretmenden nasıl, işte Yavuz'un durumu nasıl, Ayşe'nin durumu nasıl hocam, bu nasıldan kastımız hani notu ne? Veya işte çocuğum derse katılıyor mu falan değil. Bize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani çocuğun çünkü okumayla ilgili, yazmayla ilgili bir takım becerileri geliştirilmesi lazım. Bunu evde ne tür alıştırmalar yapabiliriz? Ne tür çalışmalar yapabiliriz? Bunu eğer bir durum söz konusuysa, gördüğünüz bir olumsuz bir durum var ise o zaman öğretmenlerine sorarak yardımcı olabilirler. Ama böyle bir şey yoksa, hiç çocuğunuzla ilgili bir problem yok, biraz daha zamana yayabilirseniz, bu sizin kaygınızdır, hiç buna gerek yok. Zaman içerisinde çocuklar öğrenecektir. Özel bir durumu yoksa, öyle bir şey varsa zaten öğretmenler söylüyorlar. Ya çocuğunuzla ilgili bir durum var, işte bir RAM'a mı gitseniz, bir psikolog desteği mi alsanız gibi desteklerden bahsediyorlar. Okulların rehberlik birimleri bu faaliyetleri yürütüyorlar. Dolayısıyla bu alanda da çokça bir destek alabilecekleri yerler var. Kendi başlarına, yine söyleyebileceklerimiz arasında bu var, kendi başlarına bir karar alacaklarsa, bir çalışma yapabileceklerse tek başına karar vermesinler ve kaygılarını yönetebilecekleri bir ortamda bulunsunlar ve veliler birbirlerinden gaz almasınlar lütfen. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Abi senin çocuğun öyle mi? Benim çocuğum da yapsın. O öyle oraya mı gidiyor? Benimki de gitsin. Hayır. Mesela ilkokulda çocuk ikinci sınıfta satranç, resim, İngilizce vesaire okuldan sonra, yani 12'den sonra böyle kurslara gidiyor. Günün tamamı dolu. Ya ikinci sınıf bu çocuk. Yani satranca ilgisi var da İngilizceye de mi var? İngilizceye var da resime de mi var bu çocuğun ilgisi? Hayır, ne olmuş? Yandan duymuş ya da bütün şeyleri kullanalım, bütün fırsatları kullanalım. Çocuk içinden birini seçsin. Olmuyor işte, çorba oluyor bu sefer.
Bir de şey var, daha çok küçük yaşta bunu verdiğin zaman darlatıyorsun çocuğu. Yani çocuğa göster, imkan varsa, istediği varsa sen götür. Bir tane, yeri geldiğinde belki iki tane, belki bu dönem bir tane, bir sonraki dönem bir başka bir tane.
Evet.
Her şeyi de uzman olacağız, her şeyi bileceğiz diye bir şey yok. Hangisini seviyorsa deneme, yanılma yoluyla bakacak. Sonra bulunca da başlayacak, gidecek. Yani at biniciliğe veriyor, resme veriyor, satranca veriyor, oraya veriyor, buraya veriyor. Aileler de peşinde koşturuyor. Çocuğu da bunaltıyorsun ya.
Evet mesela.
Ya gerçekten çocuklar bunalıyor yani.
Şu dönemde yaşadık. Bizim de evlatlarımız var. Şu dönemde şöyle bir şey yaşadık. Okullar bayram malum. Şimdi Kurban Bayramı oldu. Kurban Bayramı'ndan sonra okullarda dersler yapıldı evet ama yani kimi memleketine gitti, azalma oldu vesaire, birazcık bir aksaklıklar denk geldi. Şimdi çocuklar bir boşluğa düştü. Ne oluyordu? Etkinlikler oluyordu, okula gidiyordu, bir şeyler oluyordu falan. Şimdi ne dedik? Okulda kimse yoksa evde kal. Evde kaldı çocuk, bu sefer etkinlik yok, kurs yok, satranç yok. Yok yani, bunları evde yapabilecek bir şeyimiz yok, ortamımız yok. Ne yapıyorduk? Dışarıdan alıyorduk çünkü biz bunları. Bütün etkinlikleri doldurduk. Temmuz'un birine kadar, şimdi yeni yeni işte yaz okulları açılıyor, Kur'an kursları açılıyor vesaire. Temmuz'un birine kadar neredeyse bir 15-20 gün çocuklarımıza ne yapacağımızla alakalı donduk kaldık. Çünkü niye? Çocuğa o kadar etkinlik vermişiz ki çocuk etkinlik istiyor. Oraya da gideyim, buraya da gideyim, onu da yapayım, bunu da yapayım. Çocuk da istiyor bunu. Yani bir şeyler yapayım ama veremiyoruz. O zaman
doldurdum
ne kadar
çünkü.
Evet, doldur. Ne kadar yapabilirim? Ne kadar verebilirim? Ne yapabilirim? Çocuğun ilgisi nedir? Oralarda durmak çok önemli. Oralarda
kalmak. Bir de şey var ya, adım adım gidelim arkadaşlar. Kıymetli dinleyenler, sevgili anneler, babalar. Hepsini ya, şimdi şöyle bir şey var çevremizde. Ne yapıyor şimdi? En fazla çalışıyor. Çalıştığı için en fazla bir tane hobisini yapabilecek. Ama zamanda bir sürü şeye gönderdin. Oğlanı,
tabii,
kızı.
Tabii.
Ne oldu? Paraya da yazık oldu, zamanda yazık oldu. Çocuğun da bunalttın çocuğu. Hı-hı. Kendi fantazilerin için, hı-hı, istek arzuların için çocuğu at gibi koşturdun. Hı-hı. Ben karşıyım buna. Hı-hı. Kendi çocuklarımda yapmıyorum. Hı-hı. Yavaş yavaş. Hı-hı. Gerek yok abi ya. Hı-hı. Yani çocuklar daha küçük zaten, yavaş yavaş büyüyecekler ya. Hı-hı. Bu nedir ya, bu nasıl bir aşktır, nasıl bir anlayıştır? Hocam problem çocuklarda değil. Bence problem, bizi dinleyenler yanlış anlamasınlar, bir kısım ebeveynlerde problem var. Hı-hı. Ben yaşamadım, çocuğum yaşasın. Teyzeciğim ne yaşayacaktın da ne yaşamadın da çocuğum yaşasın. Hı-hı. Yani ben yapamadım, o yapsın, o olmadı, bu olsun. Ya bir akışına bırakalım ya. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri dünyayı bir denge haline yaratmış değil mi? Bir zamana bırakalım yani. Bu nedir ya? İkinci sınıfa, üçüncü sınıfa giden çocuk full cumartesi pazarı dolu olur mu hocam ya?
Yazık. Yani sınav anına geldiğinde, 8'e geldiğinde çocuğa çalıştıramıyorsun. Neden? bıkmış.
Çünkü tabii bir de şey, bıkmış. Devamlı aktivite isteyen adama masada otur ders çalış değil mi?
Diyemez.
He, şu olur. Tek bir alanı vardır. Yüzücüdür. Haftanın 5 günü yüzüyordur. Bak bunu anlarım.
Keşfetmiştir birisi. He. Ve bu alana yoğunlaşmak istiyorsun.
Binicidir. Evet. Satrançta ustadır. Ha, bu tamam. Ama 5 tane aktivite olmaz bir çocukta evet, ya. Evet. Yani hem paraya yazık hem zamana yazık. Çocuğu da yoruyorsun. Sonra çocuk okul derslerini ne zaman yapacak evet, ödevlerini? Bunu evet, aldı.
Aynen öyle. Bu
ben konu, de dolmuşum herhalde. Bayağı konu,
evet evet yani
hocam.
Veliler çok vardı şimdi biz dinleyenlerde de.
Etrafımızda çok var gerçekten evet, ya.
Ya beni de kat şu radyo programı da bak ben ne konuşacağım diyenler çok vardır velilerden şu an bizi dinleyenlerden. Bu annesi babası değil yani bu işin asıl çıkış noktası şu. Çocuklarımız denek değiller. Bizim evlatlarımız doğru ne yapabilirim bu çocuğum için? Nasıl yönlendiririm? Bak ben size en doğrudan bahsedeyim. Şimdi doğru bir sürü doğru vardır ama en doğru. Şimdi bundan yaklaşık birinci sınıfta olan bir çocuk yaklaşık 11 yıl sonra üniversiteye sınavına girecek. 10, 11, 12 oralarda girecek. Şimdi ben birinci sınıf itibariyle bu çocuğumu üniversite sınavını düşünerek bir şey yapmam lazım. Hayır. Çocuğunuz okumayı, yazmayı yani o anını, o kaldığı o yılını çok iyi değerlendirmesi yeterli. Ama çocuk gelmiş 4. sınıfa geçmiş 5, 6 falan buralara gelmiş. Şimdi buralarda işte devreye şu giriyor. Değerli öyle hiçbir şey yapmadıysanız kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için bir çalışma yapabilirsiniz. Çünkü bakıyoruz üniversite sınavına bakıyoruz. LGS'ye bakıyoruz, YKS'ye bakıyoruz. Hocalarımız sınav sonuçlarını değerlendiriyor. Türkçe cahili değerlendiriyor, matematikçi yorum yapıyor vesaire. Baktığımızda ana fikir şu hocam. Okuduğunu anlamak.
Evet.
Okuduğunu anlamak. Sizin de özel ilgi alanınız biliyorum.
Evet.
Çocukların okuduğunu anlamakla alakalı büyük problemimiz var.
En büyük problem.
Çünkü kitap okumuyoruz hocam. Hızlı okumayı geçtim. Kitap okumayı sevmeyen adam hızlı okumak gibi bir niyet olabilir mi? Hayır. Biz çocuklarımıza kitap okumayı aşılamalıyız. Benim uyguladığım bir naçizane yöntem. Benim çocuğum 4. sınıfta şu anda. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kitap okumaya çocuğumu meylettirmem. Ama hoca ne yapmış? Hoca da test kitabı vermiş. Şimdi test kitabı ne için var? 3. sınıf konularını tekrar etmek amacıyla var. Doğru bir hamle mi? Doğru bir hamle. Ben bunu yönetebiliyorum. Çocuk bunu bir haftada 10 günde bitirdim diyebilir. Ama ben bunu yayıyorum olabildiğince. Günde şu kadar. Oğlum sadece test çözsen yeter. Ama şu kadar mutlaka kitap oku. 9 tane kitap sipariş verdim. Buldum sosyal medyada şurada burada çocuğuma okutabileceğim yayınlar, kitaplar neler. 9 tane verdim. Bunu tarihlendirdim. Üstüne yazdık beraber. Sen yaz dedim. Gel ya sen yaz oğlum. Yazdı. Bunu işte 9 Temmuz'da başlıyorum. 19 Temmuz'da bitiyor. Biz bu takvime uyacağız oğlum. Anlaşıldı. Önden biterse baba ne olacak? O zaman istersen bir sonrakine geçersin. İstersen başka faaliyetler yaparsın. Kendine zamanın kalır vesaire. Ha öyle mi? Orada o zaman şöyle 4 gün kalırsa o zaman biz orayı şey yapalım. Satranca göndereyim 4 gün seni. Ya da işte git kickboks yap. Git bilmem işte spor. Hayır. Orada zaman kaldıysa bu senin zamanındır. Sen bunu erken bitirmişsindir. O zaman farklı faaliyetler yapabilirsin.
İstediğin.
Evet. Bunun adına tablette de, telefonda de. Yani yeter ki kontrollü bir anlaşma, bir kontrat yapabilin. Kitap aldım, okuyor musun? Kitap bana yıllarca böyle git çalış ya. Neye çalış? Nasıl çalış? Çalışmak ne demek? Ben bilmiyorum abi ya. Bilmiyorum yani çalışmanın ne demek olduğunu. Bana gelip birisi anlatmamış ki. Şöyle çalışılır, bak böyle yapılır, notunu böyle alırsın. Ben liseye geldiğimde fosforlu kalemle altını çizme ne demek olduğunu anladım. Onu da üniversiteye hazırlığa gelene kadar idrak ettim yani anca. Çünkü niye? Öyle bir teknik varmış. İşte böyle bir çalışma yaparsan şöyle oluyormuş, aklında kalıyormuş vesaire. Renklerin
renkli
uyumu falan.
Dünyası.
Evet. Ama çocuklarımıza çalışmanın ne demek olduğunu, kitap okumanın ne demek olduğunu mutlaka anlatmamız lazım. Bunu başladığı nokta neresi? Yatarken kitap okumak, masal okumak, hikaye okumak. Bir kitap aldığınızda, siz bir kitap aldığınızda bak çok önemli bir cümle var. Bunu size okuyabilir miyim demek. Ya da oğlum sen şu takvim yaprağını okur musun demek. Yani okumasını öğrenmiş bir çocuğa, bir beceri edinmiş bir çocuğa en güzel şey o becerisiyle alakalı ona mükafat vermektir. O da iş vermektir. Yani sorumluluk vermektir. Tabak tutmayı, çanak tutmayı, ne bileyim çay getirmeyi öğrendiyse sen otur oğlum çayı ben getiririm babana demek değil oğlum bir çay kap gel. Yani çocuk bunu bekler. Düşünsenize burada çalışan bir ablamızın, çaycı bir ablamız var ya da abimiz var. Çayınızı siz gidip alıp geliyorsunuz. Sürekli siz gidip alıp geliyorsunuz. Ya bu insanın burada çalışma sebebi size çay getirmek. Siz ne yapıyorsunuz? Onun işini yapıyorsunuz. O insan size bir süre sonra ki bu benim başıma geldi şunu dedi bana. Ya hocam dedi siz niye çayınızı alıyorsunuz? Biz ne güne duruyoruz? Bizi beğenmiyor musunuz? Biz iş yapamıyor muyuz? Şimdi bakın çok önemli bir geri bildirim.
Boşta kalıyoruz çünkü.
Evet.
Bu sefer yönetici de diyecek herhalde ihtiyaç yok.
İhtiyaç yok. Yani ama bir yandan da ön yargı oluşturuyoruz biz. Çalışan kardeşimize ön yargı oluşturuyoruz ama çocuğumuza da oluşturuyoruz. Ya ben okumayı öğrendim ama benim kimse farkında değil ki okuduğumun. Ne bir yaprak ve oku diyen var. Ne bir ya bu kitapta ne yazıyor diye soran var. Hiçbir şey yok. Okumayı öğrenmişim ben ya. Yürümeyi öğrenmişim. Bir önemseyebilir mi arkadaşlar şunu? Evet, siz konuşmayı çok iyi yapıyor olabilirsiniz. Ebeveynler olarak çok iyi okuyor olabilirsiniz. Çok entelektüel seviyenizin çok yüksek olduğundan eminim. Bunda problem yok ama çocuk yeni öğrendi ya. Sadece tebrik etmek, takdir etmek, oyuncak almak değil mesele. Onu taçlandırmak, yani sorumluluk vermek.
Hocam ben şöyle yaptım. Benim oğlan ikinci sınıfa geçti.
Aha.
Kitap okuyor tabii. Öğretmenlerin vermiş olduğu, okulun vermiş olduğu kitapları her gün düzenli okutuyoruz ama ben bir şeye çok inandım. Küçük kızımla oğluma akşamleyin yatarken fırsatım varsa ben okuyorum. Fırsatım yoksa, geç geliyorsam annesi okuyor. Tabii bu okula anaokulundayken de böyle. Hocam mutlaka velilerimizin kitap okuması lazım.
Evet.
Çünkü çocuk anlaması anlamaması önemli değil. Çocuk orada bir hayal kuruyor.
Evet.
Sana soru soruyor. Ve kelime hazinesi hocam. Okumayı bilmese bile duyduğundan dolayı kulaktan dolma deriz ya.
Hı hı.
Duyduğundan dolayı hocam kelime hazinesi güçleniyor çocuğun.
Bağ kuruyorsunuz ya.
Tabii.
Mükemmel bir
şimdi,
bağ kurma yöntemi.
Sonra ne oldu? İlkokul, okul dersler ve şey yapıyor, kitap okumalar. Ben geçen sene Peygamberler Tarihi aldım.
Hı hı.
Yaşına uygun.
Hı hı.
Ama jiletinden çıkarmadım.
Hı hı.
Şimdi ikinci sınıfa geçti. Okullar bitti. Dedim ki oğlum sana ben bir kitap aldım. 10 tane seri. Ondan sonra. Bunu dedim her gün okuyacağız.
Hı.
Benle veya bensiz.
Hı.
Hocam şu anda 3. kitaptayız.
Hı.
Kitabın arkasında da aktiviteler var, oyunlar var.
Hı.
Hazreti Adem'i öğreniyor. Hazreti Nuh'tayız şu anda. Hı. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Hepsini sırasıyla.
Hı.
Takıldığı yerde de soru soruyor.
Hı.
Hem sesli okutturuyoruz hem de sessiz okutturuyoruz. Birazcık hocam yardımcı olmak lazım.
Tabii
yani
ki.
Çocuk bilmiyor.
Bilmez.
Sen diyorsun ki çocuğa al şu topu gol at.
Renksiz bir dünya
ya
çünkü
tabii
kitap
yani.
Okumak. Siyah beyaz bir şey. Kim siyah beyaz akşam oturalım siyah beyaz dizi izleyelim, film izleyelim. Saat 9'da da İstiklal Marşı'yla kalk. Kim ister böyle bir şey? Şu an bu dönem geçti bitti bu ya. Çocuklar siyah beyaz istemez. Şu an çocukların dünyasında PUBG var. Oyun oynuyorlar. Minecraft var, oyun oynuyorlar. YouTube'da milyon tane takip ettikleri içerikler var. Onlarla geçiniyorlar, onlarla ilerliyorlar, onlarla mutlu oluyorlar. Siz onun yanına şunu da oku diyorsunuz. Şimdi bu çok değersiz gibi görünüyor çocuğun. Ya da ne diyelim, revaçta olmayan bir şey gibi görünüyor. Ama bunları bir kenara koyuyoruz. Şimdi zaman, kitap okuma zamanı. Hadi gel başlayalım. Bu bütün rollerimiz de böyle. Şimdi biz anne baba rolüyle çocuklarımızla evde takılıyoruz ya. Anne babalığın ne demek olduğunu çocuklara öğretiyoruz. O anne baba olduğunda, o sorumluluğu eş olduğunda aldığında bizi örnek alıyor. Aynı şekilde sorumluluklar, dini vecibeler, namaz kılıyoruz. Evde yapmalıyız ki bu organizasyonu, bu ibadetimizi
tabii.
Çocuklar görsün ve desin ki ya ben de buna alışkınlık haline getirmem
zaten
lazım.
Zaten hadis-i şerif var. Peygamberimiz buyuruyor ki 7 yaşına geldiğinde namaz kılmayı öğretin.
Evet.
Yani
ona farz mı? Değil.
Değil ama Peygamberimiz burada bir sınır çizmiş ama sen öncesinde zaten bu hazırlığı yapıyorsun.
Evet.
Camiye götürüyorsun, teraviye
evet,
götürüyorsun.
Evet,
hocam
evet.
Yani her gün kılsa, bir vakit bile kılsa kar. Haftada birkaç kere kılsa, küçükken başlaması
aynen
çok
öyle.
Önemli hocam.
Aynen öyle.
Yani çok şükür.
O zaman söylenen şeyler. Mesela sen çocuksun, abdest almadan da gel, bir şey olmaz. Hayır. Neyse öğretme, yaşı geldiğinde öğret, devam etsin. Onu öğrensin. Yok efendime söyleyeyim, kitap okuma aynı şekilde, sorumluluklar aynı şekilde, söze başlama, oturma şekli. Yani biz öğrendiğimiz değerlerimizi çocuklara aşılamaktan korkmayalım. Ama onlara ayıracak bir vaktimiz varsa istediğimiz gibi değerler yükleyebiliriz. Çocuklarımız varsa vakit ayırmak zorundayız. Hepimiz için söylüyorum. Yani bu da kulağımıza küpe olsun. Çocuğumuz varsa onlara vakit ayırmak zorundayız, değer vermek zorundayız. Onlara sorumluluklar vermemiz gerekiyor. Çünkü onlar büyüyorlar. Şimdiki yaşlarına bir daha gelmeyecekler.
Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bizi kırmadığınız ikinci haftada yayına katıldınız. Efendim bakış açısını burada tamamlıyoruz. Hem bu yayını hem de geçtiğimiz diğer yayınlarımızı tekrar dinlemek, bilgisayarınıza indirmek için erkamradyo.com web sayfamızdan, bakış açısından oradan dinleyebilir, takip edebilir veya indirebilirsiniz. Bakış açısını burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla. Kendinize dikkat ediniz. Allah'a emanet olunuz.